Ayrım 24.
Alışveriş de yok artık. Yapılacak iş yok orada. Selen Rağ'da yeni bir kök bitkisi yetiştiriyor şimdi. Şalgam diyorlar adına. Yerden kocaman kocaman kıvır kıvır yeşil yapraklar fışkırıyor. İnekleri de uzak tutabilirsen tut. Hayvanlar çitleri çiğniyorlar, böğürerekten içeri saldırıyorlar. Leopoldine ile Rebekacığı şalgam tarlalarına bekçilik etmeye koşmaktan başka çıkar yolu yok bunun. Rebekacık elinde koca bir sopa yürüyor. İnekleri kovması görülecek şey. Babası da yakında bir yerde çalışmakta. İkide bir geliyor, kızın ellerini ayaklarını yokluyor. Üşüyor musun? Diye soruyor. Leopoldine büyüdü, koca kız oldu artık. Sürülere bekçilik ederken çorap örüyor, eldiven örüyor. Trondheim'de doğdu Leopoldine. Selen Rağ'a 5 yaşında geldi. Kalabalık büyük kentin, uzun gemi yolculuğunun anısı siliniyor, yavaş yavaş uzaklaşıyor. Yaban çocuğu o şimdi. Aşağıdaki köyün dışındaki büyük dünyadan hiç haberi yok. Köye de bir iki kez kiliseye gitmek için indi. Her günkü yaşayışın ufak tefek işleri sürüp gidiyor. Ayrıca o bu derken yapılacak bir sürü iş daha var. Diyelim aşağı yol. Bir iki yeri bozulmuş. Toprak daha işlenebilir durumda. İzak bir gün Sivert'le kalkıp gidiyor. Yola hendekler açıyor. Sulara yol yapıyor. Suları akıtılacak iki çamur çukuru var. Axel Ström de bu çalışmada üzerine iş alacağına söz verdi ama tam o sırada kentte acele bir işi çıkmış. Kim bilir ne ama çok aceleymiş öyle dedi. Yalnız Breidablik'ten kardeşini çağırmış kendi yerine onlarla birlikte çalışması için. Frederick'ti kardeşinin adı. Yeni evli bir delikanlı, şen bir arkadaş. Pek şakacıydı ama hiç aşırı gitmezdi bu bakımdan. Sivert'le o birbirlerine pek benzerlerdi. Frederick o sabah yukarı çıkarken Storborg'a uğramış. Storborg'la Aronsen en yakın komşusudur çünkü. Dükkancıdan çok şey öğrenmişti. Dağarcığı doluydu. Şöyle başlamış. Frederick bir lüle tütün istiyor. Aronsen bir lüle tütünüm olsun veririm sana diyor. Ne o? Tütün yok mu burada? Yok. Getirmeyeceğim de. Kim var ki? Kim olacak? Ben ne yapayım bir lüle tütünü sonra? Evet. Aronsen'in o sabah tersliği üzerindeymiş belli. O İsveçlilerin maden işi ona iyi oyun oynamış. Gelip burada dağ başına dükkan açıyor. Onlar kalkıyorlar ocağı olduğu gibi kapatıyorlar. Frederick şimdi bunları anlatırken kıs kıs gülerek Aronsen'le alay ediyor. Topraklarına elini bile sürmedi diyor. Hayvanla yetecek kadar bile ot yok. Dışarıdan almak zorunda. Bana sordu satılık otun var mı diye. Hayır satılık otum yok dedim. Ya para kazanmak istemiyorsun demek dedi. Ona göre varsa yoksa para öyle anlaşılıyor. Tezgahın üzerine bir 100 kronelik koyuyor. Para diyor. Evet para anladık diyorum. Nakit para diyor. Evet biraz aklından zoru var sanırım. Karısı da hafta içinde saatler zincirler falan takıp takıştırıp öyle geziyor. Tanrı bilir nedendir kadının bu süs merakı. Sivert, Aronsen hiç Geisler adında birinden söz açtı mı? Diyor. Evet, adamın toprağı varmış. Satmak istiyormuş. Aronsen öfkesinden deliye dönmüştü. Eski bucak müdürü ne hallere düşmüş. 5 krone parası yok cebinde sağlam. Kurşuna dizmeli bu herifi. Diyordu. Evet ama biraz bekle hele. En sonunda satar belki diyorum. Aronsen, yo hiç umma bunu. Diyor. İş adamıyım ben diyor. Biri 250 bin ister de öteki 25 bin verirse arada çok büyük bir aralık var demektir. İş çıkmaz bundan. Neyse varsınlar kendi yollarında gitsinler bakalım ne olacak diyor. Keşke ayağım buralara hiç atmasaydım. Benim için de çoluk çocuk için de pek kötü oldu diyor. Bunun üzerine sordum acaba kendisi de orayı satmayı hiç düşünür mü? Evet diyor. Benim de düşündüğüm bu diyor. Şu berbat yer bir çukur bir de çöl. Koca günde bir tek kroneyi bile doğrultamadım diyor. Aronsen'le alay ettiler. Hiç acımıyorlardı. İzak, satar mı dersin diye soruyor. Vallahi satacağım dedi. Çırağı çoktan savdı. Pek tuhaf, pek acayip adam şu Aronsen doğrusu. Orada çalışan, kışın yakacağı getiren, otları kendi atıyla taşıyan çırağı savıyor da tezgahlarını alıkoyuyor. Başkatibiymiş bu onun öyle diyor. Doğru, kendisinin de dediği gibi koca günde 1 kronelik mal bile satamıyor. Çünkü dükkanda mal yok. Öyleyse başkatip nesine? Bence sırf gösteriş için. İlle de bir adam oturacak orada masaya. Defterlere bir şeyler yazacak. Evet, biraz aklından zoru var sanırım şu Aronsen'in. Üçü de öğleye dek çalıştılar. Yemeklerini sepetlerinden çıkarıp yediler, biraz konuştular. Kendilerine göre konuşacakları vardı. Oralarda yaşayanların neyinde, aleyhinde bir takım şeyler. Önemsiz şeyler değil bunlar onlar için. Usul usul konuşulacak şeylerdi. Sınırları yıpranmamıştı, aşırıya hiç kaçmıyorlardı. Güz şimdi, çevredeki korularda bir sessizlik. Yamaçlar şurada, güneş orada, akşama da ayla yıldızlar çıkacak. Hepsi düzeninde, hepsi %100. İyilik dolu, sevgi dolu. Adamların vakti var burada dinlenmeye, kollarını yastık yapıp fundalara uzanmaya. Frederick, Breidablik'ten söz açıyor. Orada daha pek az şey yapabilmiş. Isaac, yo diyor, hiç de az değil, aşağı inerken gördüm. Aralarındakilerin en yaşlısı beğenmişti, Devin kendisi. Frederick sevinebilirdi. Açıkça soruyor, öyle mi buldunuz? Yakında daha iyi olacak. Bu yıl bir alay engel çıktı. Evin damı akıyor, neredeyse dökülecek. O onarılacak. Samanlık yıkılıp yeni baştan yapılacak. Kerpiç kulübede hayvanlar için yer yok. Benimse öyle çok ineğim düvem var ki Braden'in ömründe bu kadar ineği düvesi olmamıştır diyor Frederick şişinerekten. Isaac, burada rahatınız iyi değil mi diye soruyor. Evet, değil diyemem. Karımın da rahatı iyi, niye rahat olmayalım? Evimiz geniş, manzaralı, yolun ta iki başına dek görüyoruz. Evin yanında ufak bir koru var ki pek hoş, akça ağaç, söğüt. Vaktim olunca evin öbür yanında da ufak bir koru yetiştireceğim. Daha bıldır pendek açtık, bataklık kurudu. Bunu görünce insan ne seviniyor. Bu yıl orada ne yetiştireceğiz? Şimdi sorun bu. Rahatımız yerinde mi? Evet. Evimiz, barkımız, topraklarımız falan olduktan sonra ikimize yeter bu kadarı. Sivert, sinsi bir alayla, ooo diyor, ikiniz, hep iki kişi mi kalacaksınız? Frederick hiç çekinmeden, aa ona gelince diyor, daha başkaları olacak elbet. Akşama dek çalışıyorlar. Arada bir doğrulup sırtlarını düzelterek, bir iki laf ederek. Sivert, demek tütün alamadın diyor. Frederick, ya alamadım diyor. Ama zarar yok, ben kullanmam. Tütün kullanmaz mısın? Hayır, Aaron sana şöyle bir uğrayayım da bakalım ne anlatacak diye merak etmiştim de ondan gittim. İki şakacı buna kahkahayla güldüler. Eve dönerlerken baba oğul pek az konuşuyorlar, her zamanki gibi. Yalnız Isaac bir şeyler düşünmüş olacak gibi ara, Sivert diyor. Efendim? Hayır, bir şey yok. Bir hayli gidiyorlar. Isaac gene laf açıyor. Peki ama satacak malı yoksa Aaron sen ne satacak? Sivert de alıcı yok ki diyor. Aa öyle ya, evet. Sivert biraz şaşalamıştı. Biraz sonra yine babası konuşuyor. Şimdi topu topu 8 ev var burada ama çok geçmeden artabilir. Daha çok bilmem ki. Sivert daha da şaşıyor. Babası lakırdığı nereye getirmek istiyor acaba? Uzun süre konuşmadan gidiyorlar. Artık eve gelmiş sayılıyorlar. Isaac, diyor. Aaron sen oraya kaç para ister dersin? Sivert, tamam diyor. Alaylı bir tavırla sen mi almak istiyorsun diye soruyor. Sonra bütün bunların ne demek olduğunu birden anlıyor. Babanın aklında Eleseus var. Yo, onu unutmamıştır. Hep aklındadır, annesi gibi. Yalnız onun hatırlayışı kendine göre. Toprakla bağlantılı, Selenra ile bağlantılı. Sivert, uygun bir fiyat ister bence diyor. Bu kadarcık bile söyleyince babası anlıyor ki oğlu onun aklından geçenleri anlamıştır. Pek açık konuşmuş olmaktan korkarak yol işlerinden söz açıyor. Neyse, en sonunda bitirmişler. Ondan sonra iki gün Sivert'le annesi baş başa verdiler, fısıldaştılar, mektup bile yazdılar. Cumartesi gelince de Sivert birden köye inmek istedi, babasının buna canı sıkılmıştı. Köyde gene ne yapacaksın diye sordu. Boşuna ayakkabı eskitiyorsun. O, Isaac gerektiğinden daha sert konuşuyor, Sivert'in postaneye gideceğini biliyor çünkü. Sivert, kiliseye gideceğim diyor. Bahane olarak bir bunu bulmuştu. Babası, niye gidiyorsun kiliseye diye söylendi. Sivert kiliseye gidiyorsa arabayı koşsun, Rebekacığı da götürsünmüş. Ya, Rebekacık şalgamlara çok iyi bekçilik etmiş. Her bakımdan evin incisiymiş. Ömründe bir kaza olsun biraz eğlensinmiş. Arabayı koştular. Yolda Rebeka'ya bakmak üzere hizmetçi kız Jensen de bindi. Sivert buna ses çıkarmadı. Öyle oluyor ki onlar yokken Aronsen'in adamı, başkatibi Storborg'dan doğru çıka geliyor. Bu da ne demek? Peki öyle bir şey demek değil. Andresen, Storborg'un başkatibi, buralara bir dolaşmaya gelmiş. Bey'i yollamış o kadar. Selenrağlılar da bundan dolayı büyük bir telaşa kapılmadılar. Eskisi gibi değil. Eskiden onların bu yeni topraklarında bir yabancının görünmesi seyrek rastlanan bir şeydi. Inger de pek telaşa kapılırdı. Yo, Inger durgunlaştı artık. Bugünlerde kendini tutuyor. Tuhaf şey şu dua kitabı. İnsana kılavuz oluyor. Kolunu boynuna atıyormuş gibi tıpkı. Inger kendini biraz şaşırınca, böğürtlen toplarken yolundan biraz sapıtınca, odacığını kutsal kitabı düşünerek gene evine giden yolu bulmuştu. Evet, artık durulmuş. Tanrısından korkar bir kul olmuştu. Hatırlıyordu. Yıllarca önce dikiş dikerken eline iğne batınca bir küfür savururdu. Okuma yuvasındaki o büyük masanın çevresinde çalışan işçi arkadaşlarından öyle öğrenmişti. Şimdi eline iğne batıyor, kanıyor, o hiç sesini çıkarmadan kanı emiyor. İnsanın huyunu değiştirmeden kazandığı hiç de küçük bir başarı değil bu. Inger dahasını da yaptı. Taş yapı bitip işçiler gidince, Selenra ıssız kalıverince pek bunaltıcı bir şey oldu bu Inger için. Hala ağladı, çok acı çekti. Sonra suçu yalnız kendine buldu, durgunlaştı. İçini izaka dökebilse de ruhunu huzura kavuşturabilseydi. Selenra da buna alışılmamıştı ki. Kimse duygularını anlatmaz, içini dökmezdi. Inger'in yapabildiği tek şey şu oldu. Kocasını yemeğe çağırırken büyük dikkat gösteriyor. Kapıdan sesleneceğini onun yanına gidiyor, tatlı bir dille söylüyordu. Akşamları da onun giysilerine bakıyor, düğmelerini dikiyordu. Hı, böyle. Daha başka şeyler de yaptı. Bir gece dirseğinin üzerinde doğrularak, İzak dedi. İzak, ne var diyor. Uyuyor musun? Uyumuyorum. Inger, hayır bir şey yok diyor. Yalnız ben pek doğru davranmadım da. Ne? Diyor İzak. Evet bu kadar. O da dirseğinin üzerinde doğruluyor. Yattıkları yerde konuşuyorlar. Inger ne de olsa eşi bulunmaz bir kadın, açık yürekli. Sana karşı pek doğru davranmadım ben diyor. Öyle de üzülüyorum ki buna. Bu içten gelme sözler İzak'a pek dokunuyor. Bu izbandut gibi adamın içi sızlıyor. Evet, karısını avutmak istiyor. İşin ne olduğunu bilmiyor ama Inger gibisi yoktur. Ağlama yavrum diyor. Hiçbirimiz gereği gibi olamayız ki. Inger içinde bir borçluluk duyarak, yo, bu doğru işte diyor. Ah, İzak'ın her şeyi ne güçlü, ne sağlam bir ele alışı vardı. Bir şey vampirleşti mi hemen doğrultu verirdi. Hiçbirimiz gereği gibi olamayız ki. Evet, doğru söylüyordu. Gönül tanrısı. Evet, ne de olsa bir tanrı o. Bir ara eğri büğrü yollardan gider, serüvenlere atılır, yaban adamıdır o. Gözlerinden okuyabilirsiniz. Bir gün gül yatağında yuvarlanır. Dudaklarını yalayarak bir şeyler hatırlar. Ertesi gün ayağına diken saplanmıştır, onu çıkarmak için uğraşır durur. Bu yüzden ölecek mi? Hiç de değil. Gene eskisi gibidir. Bu yüzden ölürse güzel olur doğrusu. Inger'in üzüntüsü de geçti. Anlattı bunu ama gene de dua kitabı elinden düşmüyor. Orada kendine tatlı bir sığınak buluyor. Artık her gün hamarat, sabırlı, dürüst. Çünkü İzak'ın öbür erkeklerden bambaşka olduğunu biliyor. Ondan başkasını istemiyor. Doğru, İzak yüz bakımından da, davranışları bakımından da türkü çağıran şen bir delikanlıcık değil ama gene de yeter ona. Evet, gerçekten yeter ona. Bir daha görülüyor ki Tanrı'ya bağlılık, Tanrı'yla yetinme pek değerli bir kazançtır. Derken Storborg'un o genç başkatibi Andresen bir pazar Selenra'ya geldi. Inger oralı bile olmadı. Bir çanak sütü bile kendi eliyle vermedi de Leopoldine ile gönderdi. Jens'in evde yoktu çünkü. Leopoldine de gerekince bir çanak süt götürebilirdi artık. Buyurun diyerek verdi, kıpkırmızı kesildi. Oysa pazar kıyafetini giymişti. Utanacak hiçbir şeyi yoktu. Andresen sağ ol diyor. Baban evde mi diyor. Evde, buralarda bir yerde olacak. Andresen sütü içti, ağzını mendille sildi, saate baktı. Maden ocağı buradan çok uzak mı diye sordu. Hayır, yürüye yürüye bir saat çeker ancak. Oralara gidip bir bakacağım anlıyor musun? Aronsen hesabına. Ben onun başkatibiyim. Oo. Sen de tanırsın beni sanırım. Aronsen'in başkatibiyim ben. Eskiden sen bize gelirdin bir şeyler almaya. Evet. Ben seni çok iyi hatırlıyorum diyor Andresen. İki kez geldin öteberi almaya. Evet. Leopoldine hatırlıyorsunuz demek şaşılacak şey diyor. Daha başka bir şey söylemeye gücü kalmamıştı. Sandalyeye tutundu. Andresen'in gücü yerindeydi. Seni hatırlamaz mıyım hiç dedi. Aa, elbette hatırlarım. Daha da konuştu. Ocağa dek sen de gelemez misin benden? Bunun üzerine Leopoldine'nin gözlerine bir şey oldu. Çevresindeki her şey kıpkırmızı kesildi, tuhaflaştı. Yer ayaklarının altından kayar gibi oluyordu. Andresen de ne uzak bir yerden söz ediyordu. Bir vakit ayıramaz mısın diyordu. Hayır dedi kız. Mutfaktan nasıl çıkabildi Tanrı bilir. Annesi ona şöyle bir baktı. Ne var diye sordu. Leopoldine hiç dedi. Yok, hiçbir şey yoktu elbette. Yalnız görüyorsunuz ya, duygulanma sırası şimdi de Leopoldine'ye gelmişti. Sonu gelmez çembere başlamak sırası. Bu iş için iyice olgunlaşmıştı artık, gelişmiş, güzelleşmiş. Körpecik göğsünde bir kuş çırpınıyor. O uzun uzun elleri annesininkiler gibi, sevgi dolu, aşk dolu. Oyun oynamasını biliyor muydu? Evet, biliyordu elbette. Nasıl yapmıştı da öğrenmişti? Başka yerde öğrenebilecekleri gibi Selenra'da da öğreniyorlardı onları. Sivert oyun oynamasını biliyordu ya, Leopoldine de biliyordu. Oraya özgü bir oyun. Yeni açılmış tarlanın yeşermesi gibi. Güçlü, kıvrak. İskoç oyunu, mazurka, vals, polka bir arada. Peki Leopoldine de süslenir, birine tutulur, uyanık düş görebilir miydi? Evet, herkes gibi o da. Kiliseye gittiği gün annesi ona altın yüzüğünü vermişti takması için. Günah bir şey değildi ki bu. Güzel, hoş bir şey. Ertesi günde kiliseye başlamak üzere giderken de yüzüğü takmış. Tören bitinceye dek de çıkarmamıştı. Evet, parmağında altın yüzükle kilisede o da gösteriş yapabilirdi bal gibi. Oranın ileri gelenlerinden birinin kızı değil miydi ya? Toprak ağasının kızı. Andresen maden ocağından dönüp geldiğinde İzak'ı Selenra'da buldu. İçeri buyur ettiler, yemekle bir fincan kahve verdiler. Çiftliktekilerin hepsi oradaydı şimdi, konuşmaya katıldılar. Andresen anlattı. Beyi, Aronsen, onu ocakta durum nasıl, yeniden işe başlama belirtisi var mı diye bakmaya göndermiş. İzak, yeniden işe başlayacaklar mı, başlamayacaklar mı, dışarıdan bakarak bunu anlamak kolay değildir ki dedi. Yo, Andresen de biliyormuş bunu ama Aronsen göndermiş işte. Ne de olsa iki çift göz, bir çift gözden daha iyi görebilirmiş. Burada Inger artık kendini tutamamış olsa gerek ki Aronsen yerini satıyormuş öyle mi diye sordu. Andresen düşünüyor diye karşılık veriyor. Onun gibi bir adam ne isterse yapar. Böylesine varlık zengin olduğuna göre. Oo, çok zengin demek. Andresen başını sallayarak zengin ya diyor. Oldukça zengin inanın bana. Inger gene duramıyor. Ne isteyecek acaba diye soruyor. İzak burada lafa karışıyor. Bunu o Inger'den daha çok merak ediyor elbette ama Storborg'u almayı kendisinin de düşündüğü belli olmasını istiyor. İlgisizmiş gibi görünmeye çalışıyor. Aa, senin de ne gerek Inger? Inger, öyle bir sordum diyor. İkisi de Andresen'e bakıyorlar, bekliyorlar. O da soruların karşılığını veriyor ama pek çekingen. Fiyatı gelince bir şey söyleyemezmiş. Yalnız Aronsen oranın kendisine kaça mal olduğunu söylemiş, bunu biliyormuş. Inger susup sessiz sessiz oturacak gücü bulamıyor kendinde. E kaça mal olmuş diye soruyor. 1600 kroneye diyor Andresen. O Inger bunu işitince ellerini birbirine bağlayıp ovuşturuyor. Çünkü hatun kişilerin anlayamadıkları ya da düşünmedikleri bir şey varsa o da toprak, mal, mülk fiyatlarıdır. Yalnız ne de olsa 1600 krone yaban ortasında yaşayanlar için hiç de az bir para değil. Inger'in de bir tek korkusu var. Ya İzak korkar da bu işten cayarsa? İzak orada öyle dağ gibi oturmuş. Evet, koca koca evler yaptı ya, diyor. Andresen de, evet diyor, öyle, koca koca güzel evler. Andresen tam gitmeye hazırlanırken Leopoldine kapıdan dışarı sıvışıyor. Tuhaf şey ama nedense onunla el sıkışmayı düşünemiyor bile. İyi bir yer bulmuş. Yeni inek ağırında, ayakta, pencereden bakıyor. Boynunda da mavi bir ipek kurdele. Eskiden yoktu. Şimdi nasıl da vakit bulup takmış? İşte Andresen gidiyor. Birazcık kısa boylu, tıknaz. Hızlı hızlı yürüyor. Hafif bir top sakalı var. Ondan 8-10 yaş büyük. Evet, aklı pek yatmıyor değil. Kiliseye gidenler pazar akşamı geç vakit geldiler. Çok iyi geçmiş. Gelirken Rebekacık son 2 saati uykuda geçirmiş. Arabadan uyandırmadan almışlar, içeri getirmişler. Sivert'te bir sürü haber vardı ama annesi anlat bakalım deyince... Yok, bir şey yok diyor. Aksel'in ot biçme makinesiyle tapanı var. Babası birden ilgilenerek ne diyor? Sen gördün mü? Evet gördüm ya, iskelede. Oo, demek bunun için gitmiş kente. Sivert çok şeyler bildiği için şişinerekten orada öyle oturuyor ama hiçbir şey söylemiyor. Varsın babası Aksel'in kentteki acele işi makine almakmış sansın. İsterse annesi de böyle sansın. Hayır, hiçbiri içinden böyle düşünmüyordu. Birçok söylentiler işitmişlerdi. İşin ne olduğunu biliyorlardı. Bu yaban ülkesinde bir çocuk daha öldürülmüştü. Babası yatma vakti geldi artık diyor. Sivert çok şeyler bildiğinden dolayı şişinerekten yatmaya gidiyor. Aksel'i sorguya çekmek için çağırmışlar. Büyük bir işmiş bu. Bucak müdürü de onunla gitmiş. Gerçekten öyle büyük bir işmiş ki bucak müdürünün hanımı da yeniden doğurmuştu. Çocuğunu bırakıp kocasıyla kente inmiş. Jüriye kendisini de söyleyecekleri varmış. Aksel'e söz vermiş. Köyde şimdi baştan başa bir dedikodudur, bir rezalettir gidiyordu. Sivert daha önce işlenmiş o biçim başka bir cinayetinde hatırlandığını görmüştü. kilisenin önünde öbek öbek toplanmış konuşurlarken o yaklaşınca susuyorlardı. Başkası olsa belki sırtlarını bile çevirirlerdi. O sırada Sivert'in durumunda olmak iyi bir şeydi. Birincisi zengin bir toprak ağasının oğluydu. Sonra zeki, çalışkan olarak tanınmıştı. Başkalarından önde geliyor, herkesce aranıyordu. Öteden beri pek sevilirdi. Jensen o gün eve dönmeden önce o kadar çok şey öğrenmeseydi iyi olurdu. Sivert'in de kendine göre düşünecek işleri var. Evet, yabanda yaşayanlar da başkaları gibi kızarırlar, bozarırlar. Jensen iyi görmüştü. Rebecca'cığı almış, kiliseden çıkıyor. O da onu görmüştü ama geçip gitti. Sivert biraz bekledi, sonra onları almaya arabayı demircinin kapısına yanaştırdı. Sofradaydılar, bütün ev halkı akşam yemeğine oturmuştu. Sivert'e de buyur dediler ama yemeğini yemiş o, sağ olun. Geleceğini biliyorlardı, biraz daha bekleyebilirlerdi. Selara da öyle yaparlardı ama burada öyle değildi anlaşılan. Demircinin karısı, hayır sizin evde alışık olduğunuz yemeklerden değil bunlar bence diyor. Demirci de, kilisede ne var ne yok diye soruyor. Oysa kendisi de kilisedeydi. Jensen ile Rebecca'cık arabaya geçip oturunca demircinin karısı kızına, hadi güle güle Jensen diyor. Yakında seni gene burada görmek isteyeceğiz. Sivert içinden, iki anlama gelir bu diyor ama bir şey söylemiyor. Bu sözler daha doğrudan doğruya, daha acık, daha içten söylenmiş olsaydı belki o da bir şey söylerdi. Kaşlarını çatmış bekliyor ama başka bir şey konuşulmuyor. Arabayla eve doğru yola koyuluyorlar. Bir Rebecca'cık konuşuyor, coşku içinde. Kiliseye gitmiş, gümüş harçlı giysisi içinde papazı görmüş, ışıklar pırıl pırıl ork çalıyor. Neden sonra Jensen, Barbro'nun yaptığı da pek ayıp diyor. Sivert, annen yakında eve gelmenden falan söz etti. Ne demek istedi diye sordu. Ne mi demek istedi? Evet, bizden ayrılmayı mı düşünüyorsun yoksa? Kız, elbette bir gün beni eve isteyecekler sanırım diyor. Sivert atı durduruyor. İstersen hemen şimdi geri götüreyim seni ha? Jensen ona şöyle bir bakıyor. Sivert ölü gibi sapsarı kesilmiş. Hayır diyor kız. Sonra başlıyor ağlamaya.